Sahabe-i kiram hazretine radıyallahu an denildiğine binaen başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? Bir sual geliyor. Sahabelere, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bizzat görerek iman edenlere sahabe deniyor biliyorsunuz. Örfte genelde radıyallahu an ifadesi kullanılır. Radıyallahu an demek Allah ondan razı olsun demek. Yani bir manada dua yapılmış oluyor. Başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? Uygun düşer mi? Bu hususta ne dersiniz gibi bir sual geliyor. El cevap evet denilir. Biz zaten bunun Türkçesini her birimiz için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz yani. Mesela diyelim bir söz söylendiği zaman, güzel bir ifade duyduğumuz zaman veya birisinin iyiliklerinden bahsettiğimiz zaman hemen ne diyoruz? Allah ondan razı olsun diyoruz. Peki özellikle sahabelerle bu kelamın, yani Arapçası radıyallahu an eşleştirilmesinin altında yatan mana nedir? Özellikle Peygamber Efendimiz'in sahabeleriyle ilgili, yani Cenab-ı Hakk'ın onlardan razı olduğuna dair ayet var yani. Ayet var. Dolayısıyla onların hakkında bu ifade örfte yani kullanılan bir manayı ifade ediyor. Radiyallahu an yani bir manada bizim ifade ettiğimiz şekliyle dua. Fakat Kur'an'ın ayetinin ifade ettiği şekliyle de şu oluyor yani. Allah onlardan razı oldu manasını ortaya çıkarmış oluyor aslında. Yani biz burada bir taraftan dua yapıyoruz. Diğer taraftan da Allah'ın razı olduğu o zatları yani ayeti kerimeyle tescillenmiş o zatları ifade ettiğimizden dolayı radiyallahu anh diyoruz. Bu mana özellikle çıkmış oluyor. Çünkü Resul-i Ekrem'in bir şiarı olan aleyhissalatu vesselam kelamı. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bak hemen dedik yani onun ismi anılınca ona selatu selam. Peygamberlerle ilgili olduğu zaman aleyhisselam. Yani onlara selam olsun. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğinde iki kelam birden şey yapılıyor. Hem selam hem salat. Selam tebrik manasındadır. Salat da dua manasındadır. Dua. Salatı genelde namaz için de kullanıyoruz. Namaz da aynı zamanda nedir? Duadır yani. Duanın farklı bir şeklidir. Özellikle onu ifade edelim. Resul-i Ekrem'in bir şiarı olan Peygamber Efendimizle ilgili sembol. Bu kelam onun sembolüdür. Yani aleyhissalatü vesselam dendiği anda ismi verilmese dahi akla kim gelir? Peygamber Efendimiz. Kelamı gibi radiyallahu an terkibi sahabeye mahsus bir şiar değil. Belki sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir nevi varisi. Ne demek? Hazreti Peygamber dini hakkı tebliğ etmiş, sahabeler de dini hakkı tebliğ ediyor. Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği şekilde tebliğ eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta nübüvvetine varis. Yani her şey yanlış anlaşılmasın, peygamber değil. Yani veraset-i nübüvvet demek, nübüvvetine varis olmak, onlar da işte peygamberliğin bir ucunu almış kötü öyle değil. Peygamberliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir? Tebliğdir. Dini hakkı yaymaktır. Sahabelerin en önemli özelliği nedir? Onlar da dini hakkı yayıyorlar. Dolayısıyla ister sahabeler, ister sahabe gibi büyük zatlar hak dini yaydığından dolayı onlar için ne denir? Allah onlardan razı olsun. Radiyallahu anh denir. Velayet-i kübrada bulunan ve makam-ı rızaya yetişen eyyime-i erba, Şah-ı Geylani, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatlara denilmeli. Çünkü onlar da aynı yoldan geliyorlar. Dört büyük imamlar. Onlara da ne denir? İsimleri sayıldığı zaman Ebu Hanife radıyallahu an. İşte İmam-ı Rabbani radıyallahu an. İmam-ı Gazali radıyallahu an şeklinde ifadeler kullanılır. Fakat örfü ulemada, bir de dinin örfünde bir tabir var. Yani ulema nezdinde yani kime ne denileceğine dair de bazı ifadeler var. Biraz önce işte peygamberler için aleyhisselam ama Peygamber Efendimizle ilgili olunca aleyhissalatü vesselam kullanıldığı gibi örfü ulemada, ulemanın nezdinde, örfünde bir sıralama vardır. Nasıldır o sıralama? Sahabe radıyallahu an, tabi'in ve tebe-i tabi'ine rahimehullah, yani Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, Allah onlara rahmet eylesin manası. Onlardan sonrakilere gaferahullah, Allah'ın affına ve mağfiretine mazhar olanlar, Allah onları affetsin manası. Veya evliyaya kuddise sırruhu denilir. Veli olan zatlara da kuddise sırruhu ifadesi kullanılır. Bu kuddise sırruhu ifadesinin, yani kullanılmasının bir manası şu: veli zatlar, yani Allah'a olan yürüyüşlerinde özellikle neyi işletirler? Kalbi işletirler. Kalp. Yani kalp Allah'ı anmakla, kalp Allah'ı zikretmekle harekete geçer. Harekete geçer. Fakat o kalbin içerisindeki bir duygu var. O duygu temizlenir ve tezkiye edilir. Yani Allah'ı anmakla o duygu temizlenir ve tezkiye edilir. İşte o duygunun adı sır. O duygunun adı sır. Yani bu bir istidat, bu bir kabiliyet. Zikrederek, Allah'ı anarak o duygu inkişaf ettirilir. O duygu yükseltilir, o duygu Allah'a yaklaştırılmış olur. O duygunun adı sır. Dolayısıyla veli zatlara kuddise sırruhu ifadesinin kullanılması, o duygunun tezkiye edilmesi, kuddise derken tezkiye manası onda var. Yani arındırmak, temizlemek, eksik ve noksanlıklardan bir nevi uzaklaştırmak, kemale erdirmek manası. Dolayısıyla o manada veli zatlara da bu ifade kullanılıyor. Yani onların sırları, o duyguları temizdir. Onların o duyguları yükselir ve yücelir. Onların o duyguları Allah'ı anmakla kemale erer manasını ifade eden kuddise sırruhu, yani kelamı kime? Veli olan zatlara ifade edilebiliyor. Bununla beraber genel ifadelerde kullanılabilir. Çok şey değil ama örfe tebayyet etmek en güzelidir yani. Hani cenaze evine gidilince ne deneceği bellidir. Düğün evine gidilince ne deneceği de bellidir. Yani üzgün hallerde veya sevinçli hallerde insanlar farklı kelamlar kullanırlar. Oraya münasip, oraya uygun olan şeyler. Burada da veliye ne kullanılır, sahabeye ne kullanılır, peygambere, peygamber efendimize ne kullanılır, onların manaları. Üçüncü sualiniz: başta müştehidini izam imamları mı eftal? Bir soru yine geliyor. Müştehidini izam, iştihat sahiplerinin büyükleri, ama büyükleri, en önde gelenleri, o imamlar mı daha faziletlidir, yoksa hak tarikatların şahları, aktatları mı eftaldir, faziletlidir diye bir soru geliyor. Tarikatların kutupları mesabesinde olan büyük veli zatlar var. Bunların içinde gerçi iştihat sahibi olanlar var ama iştihat sahibi olmayan da var. Özellikle iştihat sahibi olan imamlar ve bunların da büyükleri. Bunların büyüklerinden özellikle hangileri zikredilir? Eyyime-i Erba. Eyyime-i Erba diye ifade ettiğimiz dört büyük imam. Dört mezhep imamı, dört büyük imam. Bunların nedir? Makamları mı daha büyük veya bunlar mı daha faziletlidir? Yoksa bazı tarikatlar var ki o tarikatların kutupları ve şeyhleri vardır, şahları vardır. Onlar mı daha büyüktür diye bir soru geliyor. Makam itibariyle veya fazilet itibariyle sorular geliyor. El cevap. Bir soru ve bir cevap. Bugün gerçi bu makamlar çok tartışılan aslında makamlar. Hatta şunu da ifade edelim. Bugün bu makamların hiçbirisini kabul etmeyenler de var. Yani velayeti kabul etmeyen, öyle mi? Şehadeti kabul etmeyen. Yani eskide yok muydu? Eskide vardı. Bugün seslerini biraz daha yüksek çıkarıyorlar. İşitle olan bir münasebet veya selefilikle olan bir münasebet, bütün büyüklere olan hürmeti devreden çıkaracak şekilde insanların zihinlerine ne yapılıyor? Yerleştirilmeye çalışılıyor. İmamlara hürmet kırılmaya çalışılıyor. Büyük veli zatlara olan hürmet kırılmaya çalışılıyor. Daha ilerisinde sahabeye olan hürmet kırdırılmak istenecek. Bir ileriki aşamada peygambere olan hürmeti kırdırıp Allah korusun bu insanların, yani Allah'a olan merbutiyetteki o zinciri tamamen bozup parçalayıp Allah'la olan münasebetini tamamen koparmanın diğer adıdır. Yani başka bir şey değil. Burada mümin çok uyanık olacak yani. Yani bir evlat babasına hürmet eder yani. Babalık vasfıyla, doğru mu yani? Yaştan dolayı bir küçük büyüğe hürmet eder yani. Yaştan ya, yaştan ya. Yani alimler, ilim ehli kağıda, boş yazısız kağıda hürmet etmişler. İlme sebep olduğundan dolayı yani. Ya bu şekilde olan şeyler varken ve bizim geçmişimize baktığımız zaman yani hürmetle alakalı o kadar çok şey sayabiliriz ki, bırakın veli zatları, bırakın kutupları, bırakın büyük imamları, müçtehitleri veya sahabeleri, bunları bırakın. Onun ötesinde bizim hürmet ettiğimiz, hürmet edebileceğimiz vasıflar olan bir sürü insan şekli ve modeli vardır yani. Bunların hiçbirisini insan hayatından söküp atamaz, silip atamaz yani. Küçük kardeş büyük kardeşe abi diyor. E niye diyorsun sen bunu? Abi ifadesi bir hürmet ifadesidir. O zaman hürmet yoksa, o büyük zatlara hürmet yok. Sen niye büyük kardeşine abi diyorsun, bu şekilde hürmet gösteriyorsun? E bak, ta buradan başlıyor. Din aslında bütün esaslarını hürmet üzerine bina ediyor yani. Her şey de böyledir yani. Hürmet kırıldığı anda her şey kırılır, her şey kopar. Dolayısıyla o zincirleri, o bağları birilerine yapmaya çalışıyor, koparmaya çalışıyor. Allah muhafaza etsin. Burada yani ehli sünnet itikadı gereği neyse onu yerine getirmek ve yapmak gerekiyor. Burada da ona bir atıf yapılacak. El cevap, soruyu tekrar okuyalım. Başta müştehidini izam imamları mı eftal? Yani imamlardan, iştihat sahibi imamların büyükleri mi daha faziletli? Yoksa hak tarikatların, hak olan nedir tarikatların şahları veya kutupları mı daha faziletli? El cevap, umum müştehidin değil. Yani iştihat sahibi sadece bizim biraz önce saydığımız dört büyük imam değil. İştihat sahibi çok var. Çok var. Bazı iştihat sahipleri var ki iştihatlar belki sadece kendisine münhasır kalmış. Belki Ebu Hanife, Maliki, Şafii, Ahmet İbni Hanbel şahların, aktapların fevkindedirler. Makam itibariyle, mevki itibariyle veya külli fazilet itibariyle nedir? Onların hepsinin üstündedirler. Dört büyük imam, dört hak olan mezhebin imamları. Fakat hususi fazilette burada bir mesele nazara verilecek. Bazen öyle zatlar var ki çok büyük harikalıkları var. Ve aynı zamanda etraflarında belki çok büyük cemaatler meydana gelmiş. Cemaatler meydana gelmiş. Fakat hususi faziletlerde bazı özel faziletler vardır ki, haller vardır ki, Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutuplar. Neden Şah-ı Geylani'den bahsediliyor? Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bahsediliyor. Kadiri tarikatının Şah'ı, velayetin de Şah'ı aslında. Velayetin de Şah'ı. Hem kutbiyet var, hem gavsiyet var, hem ferdiyet var yani. Dolayısıyla yani velayetle alakalı birçok yüksek vasfı ve özelliği kendi şahsında bulunduran bir zat. Aynı zamanda harikalıkları var. Yani bir anda birçok yerde bulunabiliyor yani. İşte bir Ramazan orucunu açmakta, iftar mevzunda talebelerinin davetini geri çevirmiyor. Bir yerde değil, kim hangi talebesi davet etmişse hepsine evet, evet, evet deyip o gün iftarda bütün talebelerinin yanında beraber olup iftar açabiliyor yani. Dolayısıyla bir anda birçok yerde bulunması veya göstermiş olduğu çok farklı özellikler var. Abdülkadir Geylani Hazretlerini bu faziletlerde, bu özelliklerde diğerlerinden önde tutabiliyor. Bu cihette daha parlak makama sahiptirler. Üstad Hazretleri bunu 27. söz sahabe bahsinde anlatırken, izah ederken bazen diyor olur ki mercuh racihe tereccüh edebilir. Bazen böyle olur yani. Yani bir aşağıdaki yukarıdakinin üstüne geçebilir. Bu da nededir? Hususi fazilettedir. Hususi özelliklerde nedir? Bir öne geçebilir. Yani buna biz mesela insanlarla hayvanları kıyasladığımız zaman, mesela diyelim hayvanlardan misal aslanı ele alalım. Bir de herhangi bir insanı ele alalım. Şimdi aslan güç, kuvvet, cesaret, öyle mi? Ya bu özellikleri itibariyle ne yapar? İnsanı geçer. Yani insanın güçlülüğünü, kuvvetliliğini, öyle mi? cesaretliliğini eğer aslanın güçlülüğü, kuvvetliliği ve cesaretliliği noktasında kıyaslayacak olsak, aslan bunların hepsinde insandan öndedir. İşte buna biz cüz'i fazilet diyoruz. Ama külli fazilet nedir? O da şudur. Aslanın ne kadar özelliği varsa onların hepsini terazinin bir kefesine koyacağız. Ne kadar özelliği varsa, yani güzelliğinden tut, görüntüsünden tut, şeklinden tut, cesaretinden tut, yaşından, başından, hayatından, her şeyine varana kadar ne kadar vasfı varsa onları terazinin bir kefesine koyacağız. İnsanın da hepsini değil, sadece aklını terazinin bir kefesine koyacağız. Hangisi ağır basar? Hangisi daha üstün gelir? Akıl, bakın, insan öyle bir vasfını koyduk ki biz teraziye. Ne oldu? Aslanın bütün vasıflarını, özelliklerin üstüne çıktı yani. Daha nerede kaldı insanın diğer özellikleri? Diğer özellikleri. O özellikleri koysan zaten dünyada insanın gayrında olan neyi koyarsanız koyun terazinin bir kefesine, ne kadar mevcut ve varlığın özellikleri olursa olsun terazinin bir kefesine koyun, insanın kendisini koyun, yine ne yapar? Tartar. Onun için bir insan bir kainattır denmiş. Bu noktada insanın makamı en yukarıya çıkar, en yukarıya. İşte burada, yani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çok harika halleri olabilir. Olabilir yani. Onu terazinin bir kefesine koyun. Bir kefesine koyun. Sahabelerin sahabilik vasfını terazinin bir kefesine koyun. Ne yapar? Tartar. Tartar. Çünkü o İslamiyet'in ilk yıllarında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat yanında bulunup hak dini tebliğ etme makam ve mevki en yüksektir. Ona hiçbir velizat ne yapamaz? Yetişemez yani. Öte taraftan insanların hayatlarını, dini hayatlarını tanzim eden o mezhep imamların ortaya koymuş olduğu hükümler, o faziletler, onlar o kadar yüksek ve yücedir ki işte bir velizatın çok harika ve antika ortaya koymuş olduğu o hususi özellikler onu mümkün değil geçemez. Çünkü niye? Birisi hukuku âmmeye bakıyor. Umumun hukukunu tanzim eden bir müştehidini izam, büyük bir müştehid. Öbürüsü ise hususi bir meselede, hususi bir şahsa muhatap oluyor yani. Dolayısıyla onun tanzimi, hayatı da ne yapıyor? O hususiyette kalmış oluyor. Ne kadar o hususiyette olan güzel olursa olsun, diğerinden yukarı değildir. Çünkü niye? O umuma bakıyor yani. Fakat külli fazilet, ne kadar yani her şeyi ifradını, yani efradını cami vasıflar ve özellikler varsa, o bütün o faziletlerin hepsi imamlarındır. İmamlardan kasıt biraz önce isimlerini okuduğumuz özellikle dört büyük imam. Hem tarikat şahlarının bir kısmı müştehitlerdendir. Onların da bir kısmında nedir? İçtihat sahibi olanlar var. Onun için umum müştehidin aktaplardan daha eftaldir denilmez. Fakat şimdi bir sıralama yapacak. Eyme-i Erba, bir, dört büyük imam, sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftaldir denilebilir. Dört büyük imam kimlerden sonra en faziletliymiş? Külli fazilet anlatılıyor buradan. Sahabeden ve Mehdi'den sonra. Mehdi'den kasıt Mehdi-i ahir zaman. Çünkü her asrın kendisine özel Mehdi'si vardır. O Mehdi'lerden bahsedilmiyor. Bütün Mehdi'lerin de en üstünde olan bir Mehdi vardır. Mehdi-i ahir zamandır. Mehdi-i ahir zamanın diğer adı da Mehdi-i azamdır. Yani en büyük Mehdi. Nasıl ki peygamberlerin sonunda gelen en büyük peygamber Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, öyleyse her 100 senede bir Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir müceddit veya müştehit veya Mehdi manasında olan zatlar var. Onların en sonuncusu da önde gelenlerin en büyüğü sınıfına giriyor. Dolayısıyla sıraladığımız zaman en büyük makam peygamberlerin. Ondan sonra büyük makam sahabelerin. Ondan sonra büyük makam Mehdi-i Azam. Ondan sonra Eyme-i Erba, yani dört büyük imam, onların makamı. Ondan sonra da veli zatları sayabiliriz. Zaten tabi'in, tebe-i tabi'in, asfiye, evliya diye gidiyor. Onlar da kendi içerisinde nedir? Makamları olabilir. Burayı bazen şu şekilde de tabir ve tefsir de yapılabiliyor. Sahabeyi de makam itibariyle ikiye ayırıp Hulefai Raşidin'i en öne koyup Hulefai Raşidin'den sonra Mehdi-i Azam'ı zikredenler var. Ondan sonra sahabe, ondan sonra eğimme-i erba, ondan sonra diğerleri diye ifade edenler de var. Dördüncü sualiniz. Evet, bugünkü dersimizin asıl konusu, onları bu şekilde saydıktan sonra teknik mevzulardı. Dördüncü sualiniz. İnna Allahe ma'as sabirin de hikmet ve gaye nedir? Bunu okuyacağız bugün. Allah sabredenlerle beraberdir. Bugün bunu okuyacağız biraz. Bugün bunu anlamaya. Bakara suresinden bir ayet-i kerime. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu çok önemli. Sabır, sabır, sabır. Onları okuyacağız. Sabır ne demek? Her zaman lazım olan şey. Her zaman bizim anahtar kelimemiz. Sabır. Her zaman anahtar kelimemiz. Ve Cenab-ı Hakk'ın bizimle olan birlikteliğinin adı nedir? Sabır. Sabır. Bunda hikmet ve gaye nedir? Allah sabredenlerle beraber olur demek ne demektir? Nasıl bir sabır ki Allah onlarla beraber? Onun izahları şimdi tek tek gelecek. El cevap. Cenab-ı Hak Hakim ismi muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Evvela bu bir kanun. Allah'ın koymuş olduğu kanun. Neydi? Yaratılışta. Eşyanın yokluk aleminde, varlık alemine gelmesinde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Hakim ismi muktezasınca bir merdivenin basamakları gibi bir tertip. Yani peyderpey, arkası sıra gelen nedir? Silsile var gelen bir vücut hareketi sergiliyor. Yani bir şeyin kemalini ilk yaratılışta ortaya koymuyor. Bu çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın kudreti buna kifayet eder mi? Eder. Mesela bir insanı diyelim kemal yaşı 30 yaş mı, 33 yaş mı, 40 yaş mı? Allah istese bir insanı direkt 40 yaşında yaratabilir. Mesela diyelim bir elmanın çekirdeğini ekiyorsunuz. İşte o filiz oluyor, fidan oluyor derken aradan 4-5 sene geçiyor, sonra meyve veriyor. 4-5 sene sonra ağaç oluyor, meyve. Şimdi meyve verme zamanı kemal zamandır. Şimdi bu şekilde 4-5 sene bekleyeceğini Cenab-ı Hak bir anda verebilir. Kudreti buna kifayet ediyor. Kudret sonsuz çünkü. Sonsuz. Bir buğday tanesini ekiyorsun, bir anda başak olabilir. Ama öyle yapmıyor Cenab-ı Hak. Seni 3 ay bekletiyor. 3 ay sonra o buğday tanesini işte 1'e 70 şeklinde misal buğday başağına dönüştürüyor ve sana öyle takdim ediyor. Öyle takdim ediyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın kainatta vaz etmiş olduğu kanun. Bir merdivenin basamakları. Buna kim riayet ediyor? Bu çok önemli. Allah Azze ve Celle riayet ediyor. Niye Cenab-ı Hak böyle yapıyor? Çünkü Hakim ismi bunu iktiza ediyor. Hakim ismi bunu gerektiriyor. Ne demek Hakim ismi bunu gerektiriyor? Önce burayı küçük bir anlayalım. Sonra da bundan çıkaracağımız ders önemli. Aslında bu bize sabrı öğretiyor, sabrı anlatıyor. Konuşacağız. Şimdi mesela şu kitabın ismi Mektubat. Mektubat. Bu kitap kaç sayfadan meydana geliyor? Hemen şuraya baktığım zaman 550 nedir? 560 sayfa. Bakın 560 sayfadan meydana geliyor. Biz şu anda bunun 299. sayfasını okuyoruz. 299. sayfada manaları ifade eden paragraflar var. Paragrafları meydana getiren cümleler, cümleleri meydana getiren kelimeler, kelimeleri meydana getiren harfler var. Harfler var. Şimdi bu 560 sayfalık kitap 560 sayfa değil de 560 sayfada ifade edilen bütün manalar tek bir sayfaya sıkıştırılacak olsaydı soruyorum ne kadar rahat okuyabilirdik? Ne kadar rahat anlayabilirdik? Olabilir miydi bu? Herhalde zorlanırdık bayağı. Anlamakta çok müşkil çekerdik. Ehassı havassa mahsus bir kitap haline gelirdi. 560 sayfalık kitap tek bir sayfada derc edilmiş. Bunu herkes okuyamazdı yani. Herkes anlayamazdı, herkes idrak edemezdi. Herkesin okuyup anlayabilmesi için nasıl olması lazım? 560 sayfa olması lazım. Şu anda bizim okuduğumuz sayfada bilmiyorum kaç tane kelime veya harf var ama sayabiliriz yani. Şimdi bütün buradaki 299. sayfadaki bütün manalar tek bir harfin içerisine yerleştirilecek olsaydı biz ne kadar anlayabilirdik? Ne kadar anlatabilirdik? Burada da zorlanırdık, doğru mu? Peki bu kadar kelimenin, harfin, cümlenin dizilmesinin altında yatan mana nedir? Tek tek o manada anlamak ve çıkarmaktır. Neden bunu anlattım ben? Kainat nedir kainat? Kainat bir kitaptır. O zaman kitap nelerden meydana gelecek? Sayfalardan meydana gelecek. Yani bir çocuğun, başlayalım en başında, bir damla su. Aha sana bir sayfa. Değil mi? O sayfa bir damla su içerisinde okunacak. Sonra kan pıhtısı, o sayfa okunacak. Sonra et parçası, o sayfa okunacak. Sonra kemikler oluşmaya başlıyor, o sayfa okunacak. Sonra embriyo meydana geliyor. Toplam ne kadarlık zaman dilimi? 9 ay 10 gün. 9 ay 10 gün içerisinde tecelliyat-ı ilahiye bir çocuk üzerinde kendisini gösteriyor. O çocuğun 9 ay 10 günlük serüvenini Allah bizim gözümüzün önüne seriyor ve diyor ki benim rahmetimi, benim merhametimi, benim şefkatimi, benim adaletimi, benim hikmetimi, benim ne kadar burada yerleştirdiğim manalar varsa bu 9 ay 10 günlük zaman dilimi içerisindeki bu bir damla sudan ta embriyoya kadar olan zaman dilimi içerisinde oku diyor. Bunların hepsi sayfa. Okunmak için. Sonra dünyaya geliyor bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, ihtiyarlık dönemleri. Bu dönemlerde ortalama ne kadar zamanı alıyor? 60 senelik bir zaman. Ortalaması bu. 60 senelik zaman dilimi içerisinde senin hayatın bir kitaptır. Şu sayfalardan meydana geldi, oku diyor, kendini oku. Kendini oku diyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi biraz önce ne dedik? Bu şekilde değil de bir anda Cenab-ı Hak 40 yaşında halk etseydi. Anne karnındaki manaları nasıl okuyacaktık? Çocukluk döneminin manalarını nasıl okuyacaktık? Gençlik döneminin manalarını nasıl okuyacaktık? Hiçbirisini anlayamayacaktık, okuyamayacaktık, idrak edemeyecektik yani. Çok yüksek seviyede insanlar olacaktı. Yani hurdebini mikroplara nüfuz eden insanlar gibi, yani senin 40 yaşına bakınca, 40 yaştaki haline bakınca, ta çocukluğuna kadar, ta bir damla su şekline kadar nazarı nüfuz edip gidebilen insanlar olacaktı ki okusun. Bunlar da nadirattandır. Tek tüktür yani. Allah ihsan edecek, ilham edecek. Kes bile bunların yapılması mümkün değildir çalışmayla. O zaman Cenab-ı Hak ne yapıyor bize aslında? Alemi hikmet sayfalarına dönüştürüyor. Her bir şeyi böyle dönüştürüyor. Ve bize de diyor ki bu alem bir kitaptır. Oku, oku. İşte hikmet dediğimiz bu. Burada Cenab-ı Hak, mesela hikmetin olmadığı yeri ifade edeyim. Yani her yerde hikmet vardır da bu şekilde olmadığı yer neresidir? Haşir meydanıdır. Haşir meydanında 126 milyar yıl boyunca yaratılan insanlar bir anda diriltilir. Buradaki gibi diriltilsin. Bir damla sudan başlansın, büyüsün. Gerek yok ki, orası okuma yeri değil. Orası ne yeri? Muhasebe yeri. Okuma yeri burası. Muhasebe yeri orası. Muhasebe yerinde her şey, defter, kitap neyse birden önüne getirilir. Muhasebede böyledir yani. Birden önüne getirilen defter aslında nedir? Diyelim bir şirketin defterini düşün, muhasebe defterini düşün. Bir yılda, üç yılda, beş yılda o şirketin kaç yıllık mazisi var? 20 yıllık. 20 yılda belki ne olmuş? Gerçekleşmiştir yani. 20 yılda yazılmış, çizilmiş kitaplar. Hele getir 20 yıllık şirketin muhasebesini göreceğiz dendiği zaman bütün dosyalar tak diye alıp gelip ortaya konur. Artık hele oturan bir 20 sene bizim yazmamız lazım. Gerek yok. Zaten yazıldı yani. Haşir meydanı da böyle. Bu işin hikmet boyutu, Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde tecridi bir şekilde zamanla bütün mevcudatı, mahlukatı nedir? Yaratmasının altına yatan mana bu. Bunun diğer adı her bir şeyin basamağına riayet ederek. olgunlaştırarak. Şimdi mesela diyelim basamağına riayet etmeden nasıl oluyor? Mesela diyelim farz edelim bir tane salatalık. Salatalık değil mi? Sebzelerden salatalık. Ne kadar zamanda meydana geliyor? Ektikten sonra bahçe işleriyle uğraşan var mı? Bir ay. Bir ayda mı? Aşağı yukarı bir ay yani. Aşağı yukarı bir ayda diyelim Çengelköy salatalığı şu kadar olur. Doğru mu? Şu kadar olur. Veya daha küçükleri vardır. Bütün eğer fıtri olan gelişimine uygun bir şekilde büyütülmüşse lezzetinden yenmez. Doğru mu? Peki biz bunu daha kısa zamanda daha büyükçe elde edecek şekilde fıtratına uygun değil de hormonal şeyler, ilaçlar veya buna benzer beslenme metotlarıyla onu büyütsek, geliştirsek çok büyük bir şey belki elde ederiz. Çok kısa bir zamanda ama o küçücük Çengelköy salatalığının lezzetini ve keyfini vermez yani. Bazen böyle pompalama suretinde de olabiliyor yani. Ha, bunlar basamakları atlamak şeklidir yani. Atlamak şeklidir. Basamakları atlayarak hiçbir şey olmuyor yani. Olması gereken şey nedir? Büyümenin yolu basamakları basarak gitmektir yani. Birinci sınıftan beşinci sınıfa atlamış. Nasıl atlamış? Vallahi birileri geçirmiş yani. Birileri geçirmiş ama bu aradaki dört sınıfı hiç okumamış yani. Hiç istifade etmemiş, hiç büyümemiştir demek aslında. Sadece kağıtta öyle yani. Onu büyütürsün, doktorluk diploması da verirsin yani. Ama ondan doktor olmaz yani. Bir zaman 40 günde öğretmenlik diploması verdiler bu memlekette. 40 günde. Ne yetiştirdiler? Zehir. Zehir yetiştirdiler. İşte ondan zehir yetişir yani. 40 günde öğretmen olmaz ki. Bak bugün 4 senede bir de sınavı, bir de bilmem neyi, bilmem neleri var yani. Ha. 4 senede alınacak eğitimi sen 40 güne sıkıştırırsan bu da olmuyor yani. Bakın fıtrata, kanuna zıt. Onlara riayet edilmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak ismi Hakim muktezası olarak vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. O zaman biz de yapmış olduğumuz icraatlarda ve fiillerde ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine müraat edip bir merdivenin basamakları gibi adeta işlem basamaklarının hepsine tek tek riayet edeceğiz. Tek tek riayet edeceğiz. Bir şeyi helalinden diyelim yemek var, bir de haramından yemek var. Helalinden yemenin yolu, kanunu, kaidesi bellidir. Ama haramından yemenin yolu haramlara girmektir yani. Haramlara girerek çok kısa sürede çok büyük şeyler yapılabilir ama haram. Haram yani. Kirli yani. Dolayısıyla insanın her şeyini ne yapar? Mahveder. Helalinden ama az. Ne yapalım? En güzeli bu yani. En temizi de bu yani. Sabırsız adam. Peki ne yapar sabırsız adam? Teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Bakın bunu özellikle okuyalım. Sabırsız adam asla teenni etmez. Bakın basamakları atlar, atlarken de ne yapabilir? Düşebilir. Sonunda ne olur? Hedefine ulaşamaz. Hedefine ulaşamaz dediğimiz nedir? Yani bir şeyin hakkı, ihkakı hak dediğimiz, doktorluğun hakkını verecek şekilde doktor olmaz. Ve o vazifeyi de bir hakkın yapamaz yani. Sonuçta ne olur? Hırs mahrumiyete sebeptir. Ona kimse gitmez muayene olmak için, tedavi olmak için. Niye? Sahtekardır yani. Nedir? Basamakları basarak çıkmamış, atlayarak çıkmış. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Şimdi burada hırsı bize anlattı. Hırs. Bu çok önemli. Hırsla çalışkanlık ve gayretlilik aynı manaya gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Bunu konuşacağız. Hırs nedir? Hırs. Yani ya şu genç var ya derslerine öyle bir çalışıyor ki çok hırslı. Çalışmaya hırs ifadesini kullanamayız biz. Hırs menfi bir ifadedir. Eğer bu öğrenci sınıfını geçmek için yanlış yollara başvuruyorsa buna hırs denir. Doğru yola başvurmanın, alabildiğine çalışmanın adı hırs değildir. Bu gayrettir, bu himmettir, hamiyettir yani. Hırs nedir o zaman? Hırs helal haram demeden her şeyi yapmaktır yani. Hırs bu. Yapmış olduğu çalışmanın içerisine haramı katmaktır. Hırs bu yani. Zengin olacak diye haram şeylere müracaat etmenin adı hırstır. Veya hırs nedir? Hırs sadece dünyaya çalışmaktır. Hırs ahireti unutmaktır. Bakın, hırs, ben aslında namaz kılacağım ama vakit kalmıyor ki namaz kılayım. Hırs budur yani. Hırs budur. Allah sana 24 saat vermiş. Bu 24 saat içerisinde namaza muhakkak ne yapabilirsin? Vakit bulabilirsin. Bir günde 5 vakit namaza toplam ne kadar zaman denk geliyor? Abdestle beraber 1 saat. 1 saat ya. Enteresan. Bir ayda 30 saat eder. 30 saat 1,5 güne tekabül etmiyor ya. Bir ayda 1,5 gün. Bir yılda bu ne yapar? Çarp 12 ile. Kaç eder abi? 20 güne mi tekabül ediyor? 18 gün ya. Ya bir yılda 18 gün eder ya. 60 sene ömründe bir insan hep namaz kılacak olsa, 60 çarpı ya, çocukluğunu da saydık öyle mi? 60 çarpı 18 veya 20 diyelim biz buna. 60 çarpı 20 ne yapar? 1200 gün. 1200 günü 365'e bölün. 3 sene. Ortalama 3 sene ya. Ortalama 3 sene. 60 sene bir insan ömrünü full namazla geçirecek olsa, 60 senenin 57 senesi dünyaya, 3 senesi de ahirete. Bu da sadece namaz ya. Buna da Cenab-ı Hak cenneti veriyor ya. Biz ne yapıyoruz? Namaza vakit kalmıyor ki. Nasıl kalmıyor ya? Ya 57 sene istediğin gibi kullan ya. Kullan. Bunun adı da hırs. Dünyayı unutarak işlerine dalmak hırs. İbadetlerine mani oluyor düşüncesiyle ibadetlerini yapmamak, çalışmaya dalmak hırs. Çalışmanın içerisine haramları katmak hırs. Mümin ne yapacak? Hırs göstermeyecek. Her şeyin hakkını verecek. Ehemmi mühimme tercih edecek. İşte sabır bu. Sabır nedir? Ehem, şimdi konuşacağız onları. Ehemmi mühimme tercih etmektir. Ehem en kıymetli, en ehemmiyetli olan. Mühim onun altındaki ehemmiyetli olan. İkinci derece, üçüncü derecede. Bizim Allah'a ait olan birinci derecede vazifelerimiz nedir? Farz olanlar ehemdir. Dünyaya ait olan şeyler, hadi onlara da mühim diyelim. Ama ikinci sıradadır. Öyleyse önce birinci sıra, sonra ikinci sıra yapılması gerekiyor. Sistem bu şekilde kurulacak. İbadetler, dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Bakın, tanzime sebeptir. Şimdi kişi ne diyor? Ben diyor namaz kılmaya vakit bulamıyorum. Ama sen sistemi tersten alıyorsun. Önce işini planlıyorsun, sonra vakit kalırsa ibadetlerini planlıyorsun. Böyle olmaz. Allah zaten senin önüne bir plan koymuş. 24 saatlik bir günün içerisinde 5 vakit namazın saatleri, hangi vakitler belli. Bir kere eğer günlük plan çıkarıyorsan önce o saatlere ne yapacaksın? Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam yatsı. Bak, yazdın mı? Ya aralarını doldur işte. O zaman problem yok yani. Ama sen önce işi yazınca diğerleri dolamıyor yani. Onların vakitleri zaten belli. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Hırs tamamen, hırs gösteren mahrum olur. Neden mahrum olur? Hem bir dünyaya ait olan şeylerden mahrum olur, hem de asıl mahrumiyet neredendir? Ahirettendir. Allah muhafaza etsin. Ahiretten mahrum olur. El-harisu kâibin hâsir. Hırs gösteren, evvela hırs gösteren zarara uğrar. En önce zarara uğrayan hırs gösterendir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Bütün zorlukların anahtarı nedir? Sabırdır. Sabırdır. El-harisu kâibun hâsir ve sabru miftahul fereç. Bütün zorlukların, müşkilatların anahtarı sabırdır. Zannediyorum hadis. Men sabere, bu da hadis. Men sabere, zafere. Kim sabreder, o ne yapar? Zafere. Yani sonuçta başarıya muhakkak ulaşır. Öyleyse şimdi onu anlatacak. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki, ya buradan bu Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın beraberliği ne ile ilgiliymiş? Bir, inayetle ilgiliymiş. İnayet nedir? Allah'ın koruması ve kollamasıdır. Çok önemli. Allah sabredenleri korur ve kollar. Bir. Ve tevfik, Allah'ın yardımı, Allah'ın arkadaşlığı. Kimin yanında? Sabredenin yanında. Sabredenin yanında. Sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Üç çeşit sabır var. Üç çeşit. Sabrın diğer adı, ben biraz diğer türlü daha ifade edeyim. Sabır, biraz önce müşkilatın anahtarı dedi ya, bütün zorluklara gösterilen direnç demektir. Direnç. Biz elektrikte de direnci böyle tarif ederiz. Yani bir malzemenin elektrik akımına karşı göstermiş olduğu güce, zorluğa direnç deriz. Direnç deriz yani. Direnç elektrik akımına karşı güçlü olunca kablo ne yapar? O elektriği çok rahat bir şekilde iletir. Sistemde hiçbir arıza olmaz. Mesela ne gibi? Diyelim şurada iki türlü elektrik tesisatı vardır. Bir güç tesisatı vardır. Bir de aydınlatma tesisatı vardır. Aydınlatma tesisatlarında çapı 1,5 milim olan kablolar kullanılır. Güç tesisatlarında çapı 2,5 olan kablolar kullanılır. Niye? Çünkü güç tesisatında akım ön plana çıkıyor. Siz gücü alacaksınız, daha yüksek akım var. Daha yüksek akımın olduğu o güç tesisatında 2,5'luk kablo değil de 1,5'luk kablo kullanacak olsanız zamanla ne olacaktır? O güce dayanmayacak, direnç gösteremeyecek, sabrı, takati adeta bitecek. Sonra ne olacaktır? Yangınlara veya başka şeylere sebebiyet verecektir. Ha, işte burada bizim gücümüz, takatimiz, bu çok önemli. Bizim üzerimizde tecelli eden her ne olursa olsun, onu konuşacağız yani. Biz, bu biz miyiz? Bizim üzerimizde Allah mı tecelli ettiriyor? Evet, öyleyse Allah bizim kaldıramayacağımız hiçbir şeyi bize tahmil etmez, yüklemez. Ayet-i Kerime'nin meali doğru mu? Yüklemez. O zaman biz neyiz? Allah bize hangi fiili reva görüyorsa bizim direncimiz ona uygun demektir. Direncimizde bir problem olmaz yani. Adeta şu tesisatı, şu vücudu kablo olarak düşünün. Gelen bütün hadisatın akımına karşı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Dengeliyor. Burada sıkıntı nedir? Kişinin kendisinin bu dengeyi kullanamamasıdır yani. Kullanmakta problemlerimiz var. Kullanmayı sağlama alacak olursak her şeyi nedir? Sağlama almış olacağız. Kullanmayı sağlama almak ne demektir? O da şu. Hangi mesele varsa o meseleye karşı Cenab-ı Hakk'ın emri nedir? Hazreti Peygamber'in hadisi nedir? Ve burada Hazreti Peygamber sahabeleri nasıl bir şekilde ona karşı mukabele etmişler, muamele etmişler? Biz buna bakacağız yani. Orada kendi aklımızdan, fikrimizden bir şeyler ne yapmayacağız? Üretmeyeceğiz. Veya mezhep imamlarının nelerine bakacağız? İçtihatlarına bakacağız. Ehli sünnetin ortaya koymuş olduğu hükümlerden asla ne yapmayacağız? Vazgeçmeyeceğiz. Hayatımızı onlarla tanzim edeceğiz. Eğer biz hayatımızı onlarla tanzim edecek olursak, bütün hadisat hangi şekli olursa olsun, onların hepsine karşı çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Güç gösterebiliriz. Güçlü, mukavim, kuvvetli olabiliriz. Biri, şimdi üç sabrı anlatacaktı, üçünü ifade edeceğiz. Biri, masiyetten kendini çekip sabretmektir. Birisi bu. Günahlar var. Günahlara karşı ne yapacağız? Kendimizi uzak tutacağız. Kendimizi günahlardan uzak tutmakla günahlara karşı sabır göstermiş olacağız. Yani asla ve asla Cenab-ı Hakk'ın yasaklamış olduğu şeylerin içerisine ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Bunun adı nedir? Takvadır. Ha, işte sabır, günahlara karşı olan halimizde kendisini ne olarak gösteriyor? Takva olarak gösteriyor. Takva nedir? Allah'tan korkmaktır. Ha, işte Allah'tan korkumuzu günahlara karşı yani ön plana çıkardığımız an sabrımız burada kendisini nasıl olarak gösteriyor? Takva bu şekilde olarak kendisini göstermiş oluyor. İnna Allaha ma'al muttaqin. Sonuç ne oldu? Bakın yukarıdaki ayeti kerimenin meali burada değişti. Allah sabredenlerle beraberdir. Peki günahlara karşı sabredenlerle beraberdir'i nasıl anlayacağız? Allah takva sahipleriyle beraberdir. Ya takva sahiplerinin yanındadır. Sırrına mazhar eder. İkincisi musibetlere karşı sabırdır ki ikincisi bu. Musibetler. Bakın şimdi 3 tane sayacak. 3'ü de etrafımızda cereyan ediyor. Günahlar da etrafımızda, musibetler de. Musibetlerin her türlüsü olur. İster devlete, ister millete, ister dine, ister diyanete, ister sağlığa, cana, isterse mala. Mala gelen musibet, iflas etmiş. Sabır göstereceksin. Nedir o sabır anlatacak. Hastalık gelmiş. Sabır göstereceksin. Nedir o şimdi söyleyecek yani. Veya başka bela ve musibetler gelmiş. Öyle mi? Çocuğunu almış götürmüş yani. Bu da bir musibettir. Bunlara karşı nasıl muamele edeceğiz onun izaha gelecek. Musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Ha, buradaki halimiz ne olacak? Bakın sabrın hali. Tevekkül hali sabır halidir. Teslim hali sabır halidir. Kendini Allah'a ne yapıyor? Teslim ediyor. Tevekkül ediyor. Ne demek tevekkül? Kendine ait olan vazifeyi yapıyor. Onun haricindekine karışmıyor. Ne gibi? Devam edecek, gelecek. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ Allah tevekkül edenleri sever. Bir, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenleri sever. İki, şerefine mazhar ediyor. Demek ki tevekkül edenler ve sabredenler Allah seviyor. O sevdikleri sabredenler, o sevdikleri tevekkül edenler. Ve sabırsızlık ise bu gibi hadiselerde, musibetlerde, hastalıklarda, belalarda sabredememe hali ise ne manaya geliyor? O da şu, Allah'tan şikayeti tazammun eder. Fevri çıkışlar, öyle mi? Yerinde duramamaklar, bağırtılar, çağırtılar, feryadı, figanları koparmalar, öyle mi? Bakın Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinin dışına çıkıyor ha. Cenab-ı Hakk'ın rıza dairesinin dışına çıkıyor. Boynunu bükemiyor yani. Boynunu bükemiyor. Bunlar aslında nedir? Adeta bir nevi Allah'tan şikayet etme manasına gelir. Depreme bakıyor. Haşa Allah'ın şefkati nerede diyor. Belki de bu inanan birisi yani. Sen nasıl bunu söylersin ya? Allah'ın şefkatini ne kadar anladın, ne kadar idrak ettin ki konuşuyorsun yani. Allah'ın şefkatinin girmediği yer yok ki. Allah'ın rahmetinin girmediği yer yok ki. Bir kere bunu anlamamışız biz. İşte Allah'ı Esma-i İlahiye, sıfat-ı Kemaliye ile anlayamamanın sıkıntıları. Ef'alini tenkit, Allah'ın fiillerini tenkit etmek, rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet, musibetin darbesine karşı. Şimdi bir şey nazarımıza gelecek. Musibetin darbesine karşı şekva suretinde elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Yani bu şu demek. Bir adama birisi bir tane tokat vurdu. Şimdi tokat vurdu, karşıdaki de mukabele ediyor. Diyor ki, acımadı ki. Acımadı, beş parmağın izi çıktı orada. Nasıl acımadı? Acır yani. Gözünden yaş da gelir. Fakat acıması, gözünden yaş gelmesi ne olmaması lazım? İsyana dönüşmemesi lazım. İsyana dönüşmeyecek. Musibetin darbesine karşı insan yine şikayet edecektir. Aciz ve zayıf insan ağlayacaktır. Fakat şekva ona olmalı. Yani ne demek? Allah'a her şeyi havale etmelisin. Allah'a halini arz etmelisin. Ondan olmamalı. Allah'ı şikayet etmemelisin. Allah muhafaza etsin. Bu itikadı zedeleyen bir boyuttur. Yani bunu özellikle yani Allah'ın şefkati nerede diyen insanın imanı tehlikeye giriyor yani. Mümin ise imanı tehlikeye giriyor yani. Ve çocuğu vefat ettiği zaman zamanı mıydı bunu alacak, zaman mıydı diyen bir insanın imanı tehlikeye giriyor. Çünkü bunlar hepsi kaderi inanca zıt olan şeyler. O insanın kadere olan imanla ilgili problemleri var demektir. Hadiselere, hastalıklara, musibetlere karşı tevekkül ve teslim şeklinde yani bir fiil icra etmeyen bir insanın neyle ilgili problemi var? Kaderle ilgili problemi. Demek ki kaderi tam iyi anlayamamış ve idrak edememiş. Kaderi tam iyi anlayan ve idrak eden Allah'ın bütün fiillerine teslim olur. Çünkü niye? Kaderin senin üzerinde icra ettiği her şey güzeldir. Kaderden gelen her şey güzeldir. Men amene bil kader emine minel kederdir yani. kadere iman eden gamlardan, kederlerden kurtulur. Aslında seni bütün gam ve kederden kurtaran şey kaderdir. Aciz insan kendini muhakkak Allah'a havale edecek. Başka bir şey yapamaz. Allah'a havale etmek de sabrın diğer şeklidir. Ne yapalım? Allah'ın takdiri demek, Allah'a kendini bırakmak demektir. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın İnnemâ eşkü bessi ve hüzni ilallah demesi gibi olmalı. Bakın bu. Yakup Aleyhisselam bunu ifade ediyor. Neden bunu ifade ediyor? Yusuf Aleyhisselam'ı daha çocuk. Çocuk. Kardeşleri götürmüşler, bir kuyuya atmışlar. Getiriyorlar, kurt kaptı diyorlar, gömleği gösteriyorlar. Yakup Aleyhisselam bakıyor hallerine, ahvallerine. Söylediği cümle bu. Ben diyor halimi, şikayetimi, her şeyimi Allah'a arz ediyorum. Çocuklarına kalkıp da herhangi çok bir şey ifade etmiyor. Ha, Allah'a yalvarıyor, yakarıyor. Gözünden yaş da geliyor. Amar oluyor, göremez hale de geliyor. Üzüntüsü, ızdırabı belki 40 sene sürüyor ama her şeyini yine Allah'a havale ediyor. Kimseyi, haşa Allah'a kimseye şikayet etmiyor. Arzu ediyor ki evladına kavuşsun diye. Cenab-ı Hak da 40 senenin sonunda adeta o yalvarış ve yakarışı kabul ediyor. 40 senenin sonunda Yakup Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam'a ve Yusuf Aleyhisselam'ı babasına ne yapıyor? Kavuşturuyor yani. Demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli, Allah'a arz etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi. Eyvah, of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi? Ya benim ne günahım var? Bu ifadeler çok kötü ifadeler. Bir insanın hiç mi günahı olmaz ya? Hiç mi hatası olmaz? Hiç mi eksiği olmaz? Hatan, günahın yok. Makamın düşük. Bu da olabilir bak. Bu da bir eksikliktir, bu da bir noksanlıktır. Hazreti Peygamber niye günde 70 defa tövbe istiğfar ediyor? Haşa, Hazreti Peygamber'in günahı mı var? Günah yok ki. Peygamberler günah işlemezler. Niye tövbe istiğfar ediyor? Tövbe istiğfarın altında bir mana var. Bir insan peygamber dahi olsa Allah'ın huzurunda kuldur. Kul olması hasebiyle Allah'a ilticasında önce istiğfar eder. Önce tövbe eder yani. O istiğfar ve tövbe Allah'ın sevgili kulu haline getirir onu. Onun makamını, mevkisini yücelttikçe yüceltir. Hazreti Peygamber'de bakın bu mana. Biz ne yapacağız? Her ne başımıza geldi, evvela kalbimizi yoklayacağız. Önce kendimize bakacağız. Önce nefsimize bakacağız. Önce önümüze bakacağız. Etrafımıza birden bakmayacağız. Önce kendimiz. Kendimizi iyi bir muhasebeden geçireceğiz yani. Her şeyimizde, ne zaman olursa olsun, Cenab-ı Hak muhakkak her hadisatın diliyle soru sorar. Önce o soruya doğru cevabı başkalarından beklemeyeceğiz. Kendimiz vereceğiz. Doğru cevabı önce kendimiz vereceğiz. Başkaları verir vermez. Çünkü başkalarının verip vermemesinden ben mesul değilim. Benim mesuliyet saham o soruya doğru cevap vermekle ilgilidir. Ben doğru cevap verdim mi? Verdim. Arzu ederim ki başkaları da versin. Vermese de ben doğru cevabımı vermişim. Benim mesuliyetim gitti. Ben buna bakmam lazım. Yoksa diğer türlüsü, soru sorulmuş, doğru cevabı vermiyorum. Sen doğru cevap verdin mi? Niye bana soruyorsun? Sen kendine bakacaksın. Her zaman bu. İnsan evvela özüne, kendisine bakacak. Hani öz eleştiri diyoruz ya, kendimize yönelik eleştiri diyoruz ya. Kendimizi bu manada ne yapmamız lazım? Eleştirmemiz lazım ki doğruyu, hakkı bulalım. Eyvah, of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların dikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır. Üçüncüsü de bu. İbadet üzerine. Demek ki her şeye karşı sabır var. Bir, masiyetten yani günahlara karşı sabretmek, yani günahları işlememek. İki, musibetlere karşı sabretmek, yani tevekkül ve teslim üzere olmak. Üç, ibadetler üzerine sabretmek. İbadetlerinde meşakkati vardır. Öyle mi? Şimdi yarın nasip olursa teravih, gecesinde sahur, örtesi günde nedir? Oruç. 30 gün sabredeceğiz. Ne üzerine? İbadet üzerine. İbadeti yapmakta, orucu tutmakta, ondan asla geri durmamakta sabredeceğiz. Sonra teravihi var. Ondan da geri durmayacağız. sünnettir, öyle mi? Ramazan'a ait olan bir sünnettir. Bu sünneti de ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde de ne yapılmış? Cemaat halinde kılınmış. Ha, demek sahabelerin de sünneti. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sünneti. Birilerinin dediği gibi aldanmayalım onlara yani. Ya ibadet değil 20 rekat. Yani 40 rekat olsa, 400 rekat olsa kötü mü? Ya bunun neyi kötü ya? Yok 8 rekat, yok şu rekat, bu rekat. Ya işte tarihi bir seyir var yani. O insanlar bizden daha mı az biliyorlar yani? O büyük zatlar bizden daha mı cahiller? Allah muhafaza etsin yani. Onların yaptığı şeyler bize varis kalıyor da. Onlar 20 rekat, biz de 20 rekat yani. 20 rekat ama kaç gün? 30 gün boyunca. Ortasında geri durmamak, devam etmek. İbadet üzerine sabırdır ki. Çünkü niye? İbadetin de kendine ait meşakkati var, zorlukları var. Biraz önce onları misal verdik. Hele hele en zorlu ibadet hangisidir? Hac. En zorlu ibadet odur. En ağır kanunlar ondadır. Onun için bütün hacılar hacı sabır derler. Ağızlarında en çok zikrettikleri kelam budur. Küçücük bir fevri harekette hemen birbirine tavsiye hatırlatır. Hacı sabır. Hacı sabır. Hacı sabır ne zamana kadardır? Hac boyunca değil. Hacı sabır ömür boyuncadır. Bazen şöyle anlaşılıyor. Hele bir şu şey bitsin. Hac ibadeti bitsin. Ondan sonra başlar. Yo, öyle değil. Aslında hac ibadeti bize neyi öğretiyor? Ömür boyu sabretmeyi öğretiyor. O zorlu hallerde o şekilde sabırla mukabele etmek demek, hayatın bütün diğer zamanlarında seyrinde de ne yapmaktır? Musibetlere karşı masiyeti, ibadeti yapmakta sabrı öğretiyor en yüksek seviyeden. Ramazan da bu. Yani ibadetleri konuştuğumuz zaman namazlar günlük bakımdır. Günlük bakımdır. Cuma namazı haftalık bakımdır. Ramazan orucu yıllık bakımdır. Hac ömürlük bakımdır. Ağır bakım diyorlar ya yani 60 bin kilometre bakımı ağır bakım diyorlar araba. Bize 60 senenin bir bakımı nedir? Ömürde bir defa imkanı olanı hac nedir? Farzdır. Ağır bakım yaptırıyor ve Cenab-ı Hak adeta insanı öyle bir rektefeye alıyor ki bütün günahlarını da ne yapıyor? Silip süpürüyor, affediyor. Tertemiz, pırıl pırıl adeta yeni bütün fabrika ayarlarına dönmüşsün, 0 kilometre olarak hayatına başlıyorsun. İşte orada sabrı da öğrendin, orada Allah'ı da bildin, tanıdın, Arafat'a çıktın. Arefe, Arafat haccın kendisidir, Allah'ı bilir tanırsın. Sonra da onun gereği olanını hayatında yaşar ve tanzim edersin. Cenab-ı Hak bu üç sabrı omuzuna alıp, yükselenlerden eylesin inşallah. İbadet üzerine sabırdır ki şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar Allah'ın en sevgili kulu olmaya kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyeti kamile canibine sevk ediyor. Mahbubiyet yani habibiyet makamı. Hazreti Peygamber bakın Hazreti İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tır. Allah'ın dostudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Habibullah'tır. Allah'ın sevgilisi. Bakın bu ifadeler yani tabirde caizse diye kullanalım bunu. En yüksek makamlardan birisi. Habibullah makamına yani mahbubiyet makamına çıkaran kulluktur. Hazreti Peygamber'in kulluğu en zirvededir. Biz de kuluz. Biz Hazreti Peygamber'in çıkmış olduğu mahbubiyet makamına çıkmamız mümkün değil. Mümkün değil. Ama onun gölgesinde olabiliriz. Onun gölgesinde olabiliriz. Onun gölgesinde olmak için kullukta ne yapacağız? Basamaklarımızı atacağız, basacağız ve çıkacağız. Demek ki tekrar ifade edelim. Masiyetten sabretmekle takva sahiplerinin içerisinde, günahlara girmemekte sabretmekle takva sahiplerinden oluyoruz. Bir. Ondan sonra musibetlere karşı sabırda tevekkül ehli ve Allah'a kendisini teslim edenlerden oluyoruz. İki, üçüncüsü nedir? İbadetleri yapmakta sabretmekle de nedir? Mahbubiyet makamına çıkıyoruz. Nedir? İbadetin en yükseğine ulaşmış oluyoruz. Cenab-ı Hak bu üç sabrı omuzuna alıp yükselenlerden eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahmen elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.